Hayırlı akşamlar kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Ekonomiden Hayata programında Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla birlikte ekonominin gündeme gelen konularını derinlemesine ele almaya, değerlendirmeye çalışacağız. Bu hafta sayın hocam, isterseniz şimdi üniversite tercihleri yapıldı. ÖSYM maratonu bir bakıma bitti sayılır. Tabii aileler çocuklarıyla birlikte tercihlerini yaptılar bir ümitle. Bu konuyu tercih süreci bitmekle birlikte sonuçlar açıklanmadı ama herkes bir merak, bir heyecan içerisinde. Tabii liseyi bitiren, üniversiteyle ilgili tercihini yapan öğrenciler de gelecekleriyle ilgili yeni kararlar vermenin heyecanını belki yaşıyorlar ve heyecanla bekliyorlar bu sonucu. Bu konuyu ele alabiliriz diyorum. Ama bu konuya geçmeden önce dilerseniz önce haftanın öne düşen konularını değerlendirelim.
İyi olur.
Arkasından bu konuda gerekli konuları öğrencilerimize.
Son bir hafta neler oldu tekrar bir hızlıca kendi neşemizce, kendi açımızca bir tekrar elden geçirelim deriz yani.
Buyurun. Evet. Geçen haftalar biz Yunanistan konusunu ele almıştık. Tabii derinlemesine değerlendirdik ama tabii Yunanistan konusu hala sıcaklığını belki korumaya devam ediyor. O konuya yine bir miktar değinebiliriz. Çünkü bu hafta Yunanistan IMF'ye olan 2 milyar euroluk borcunu ödedi. Artı Avrupa Merkez Bankası'na olan borcunu da ödedi. Gerçi nasıl ödedi? Tabii borcu borçla kapattı. Bu yapılan sözleşmede köprü kredi denilen 7 milyar euroluk bir para kendisine verildi ve bu 7 milyar euro ile de hem IMF'ye hem Avrupa Merkez Bankası'na borcunu ödedi. Yani bir taraftan aldı, diğer taraftan yine ödemiş oldu. Tabii bunu nasıl değerlendirebiliriz? Bunun da ötesinde yani bu konuyu nasıl okumak lazım? Yani Avrupa Birliği'nin kendi meselesi olarak mı yoksa genel sistem içerisinde, ekonomik sistem içerisinde mi değerlendirmek lazım?
Evet. Şimdi tabii borçla kapatılması bir kaçınılmaz bir durumdu.
Evet.
O gerçekleşti şu aşamada. Adeta Yunanistan'a bir nefes verildi. İkinci bir husus daha aslında gündeme düştü. O da var olan borcun en azından belli bir kesiminin, bir kısmının silinmesi gerektiğine dair Troika'nın çeşitli kesimlerinden açıklamalar geldi. Her biri de sanki Yunanistan'ı çok dikkate alıyormuşçasına, onun lehine adım atma niyetindeymişçesine beyanlarla oldu bu. Bir yönüyle Yunanistan'ın birikmiş olan borcunun en azından bir kısmını geri kurtarabiliriz ümidini gündeme beyan sadedinde oldu bunlar, bu açıklamalar. Evet. Ha, bu ne anlama geliyor? Yani bu son bir haftada ortaya çıkan gelişmeler tekrar bir konu elden geçirildiğinde evet denilebilir ki dünya aslında o tek kutuplu kapitalist dünyada her ne kadar Çin gibi, Uzak Doğu gibi ya da yeni gelişmekte olan ülkeler bir takım farklı renkler, farklı nüanslar bu sisteme kattılarsa da ana hattıyla bu tek kutuplu dünya sisteminde küresel anlamda bir krizi şu an yaşıyoruz.
Evet.
Evet, bunun Yunanistan'la sınırlı kalması şu aşamada mümkün. Niye? Çünkü dünya ekonomisi aslında her şeye rağmen kompartmanlara bölünmüş durumda. AB kendisini diğer kompartmanlardan soyutlamıştı bir ölçüde. Bu nedenle problem AB ölçeğinde yaşandı. Bunun sonucunda da diğer ülkeler hissetseler de işte dövizde, altında neyse değişime neden olsa da bu kriz her şeye rağmen özellikle AB ölçeğinde bir krizdi bu. Ama genel kapitalist dünyanın tamamını içine alacak olan bir problem alanına vurgu yaptı. Önceden neydi işte daha önceki krizler? Mesela 2008 krizi, değil mi?
Evet.
Var olan işte bankacılık sektörünün verimli olmayan alanlara girerek gelir elde etme çabasıydı. Onun akabinde ortaya çıkan büyümeyle alakalı ortaya çıkan gelişmede enerjiyle alakalı problem açığa çıkmıştı, değil mi? Petrol fiyatlarının düşmesi, bunun yatırımları tekrar etkilemesi ya da endişelerin devam ediyor oluşu filan gibiydi. Burada ise Yunan kriziyle beraber o bankacılık sektörüyle sınırlı olmamak üzere dünya küresel sermaye güçlerinin doğrudan doğruya bir ülke ekonomisinin sadece bir sektörü değil, işte konut sektörü gibi diyelim bir sektörü değil, koca bir ülke ekonomisini her boyutuyla nasıl manipüle ettiği, nasıl yönlendirdiği ya da onların da nasıl aldatılabildiği, onların gözlerini nasıl kamaştırılabildiğine dair çok iyi bir örnek oldu Yunanistan. Bir bakıma kapitalist krizi, kapitalist ekonomik krizi ülke boyutunda ama yine bir lig ortamında, bir AB ortamında hem de ekonominin en yakın, en canlı takip edilebildiği bir ortamda yaşıyor olmak dünya ekonomik sisteminin ne kadar karanlık noktalara sahip olduğunu göstermesi açısından önemliydi.
Evet.
Adeta herkeste bir endişe oldu. Nitekim mesela bakın iki gün önce işte Suruç'ta ortaya çıkan o patlama, değil mi? Anlık hemen döviz hareketlenmelerine sebep oldu.
Evet.
İnsanlar aslında bir tetik halindedirler. Dünyada olabilecek olan her ne var ise hemen palayı pırtıyı toplayıp kendini koruma refleksi geliştirmeye dönük yaşıyorlar. Adeta tavşan ürkekliğinde insanlar iş yapar hale geldiler. Bu yönüyle kapitalist ekonomiye olan güven çok ciddi oranda sarsıntı geçiriyor diye düşünüyorum. Her ne kadar diğer tarafta işte belki gündeme taşıyacaksınız bilemiyorum. Örneğin İran gelişmeleri, Amerika'nın işte kendi enerji kaynaklarına olan güvenini daha böyle güçlü hissetmesi gibi, Orta Doğu'nun o anlamda İran'dan da kaynaklanan yeni bir ümide ekonomik anlamda bir çevre ülkeleri noktasında en azından işte Türkiye gibi ülkelere verdiği ümit bir tarafa ana hattı ile kapitalist düzene olan güven inanılmaz şekilde sarsıntı geçiriyor diye düşünüyorum. Nitekim kapitalizm aslında sadece bu boyutta değil. Çok doğal süreçlerde Yunanistan devreye girmeseydi bile bu krizi daha gittikçe ağır bir şekilde hissedecekti. Nedir o da? Yerel olan, lokal olan, kendisini diğer dünya ekonomilerinden farklılaştırma kapasitesi olan bütün ekonomik aktörlerin parça parça adım adım yok oluş sürecini yaşıyor oluşu. Bütün ekonomik aktörlerin birbirine benzeşmesi, birbirleriyle mecburen bütünleşerek iş yapma zaruretleri, dünya insanını adeta bir böyle bir fanusun çekimi gibi ekonominin gidişatına sürüklüyordu zaten. Bu da bir bakıma düşünen insanların en azından ya ekonomi nereye gidiyor sürekli dert edinmelerine sebep oluyordu. İşte bizler malum akademisyenler olarak dünya ekonomik sistemlerini ele aldığımızda hep bu endişeyle baktık.
Evet.
Ve bunun sadece sektörel ölçekte işletmeler boyutunda değil, aynı zamanda bireysel ölçekte farklı milletlerde, farklı toplumlarda hep hissettik. Herkes kendini koruma, kollama refleksi içindeydi. Gidişat da bundan sonraki yıllarda çok daha güçlü olacağını gösteriyor. İşte belki AB bir refleks geliştirdi şu an Yunan krizini 3-5 adım öteledi.
Evet.
En azından bir 5-6 ay problem gözükmeyecektir. Ama Portekiz'in ne olacağı, İtalya'nın ne olacağı ya da AB ile uzun vadeli ekonomik işbirlikleri niyetinde olan diğer blokların, diğer devletlerin kendi önlerini ne kadar görebildiğine dair ki fluluk arttı, değil mi?
Evet.
Avrupa Birliği'nin o anlamda net henüz bir büyüme trendi de yakalayamamış olması, inişli çıkışlı bir grafiğin oluşu, problemi sadece sermaye boyutunda bırakmadı, değil mi? Nüfus hareketlerinin yoğunluğu, kendi iş dünyasında tüketim trendindeki düşüklük, problemi çok daha uzun vadeli problem haline getirdi. Bence burada yine gözde tutulması gereken artık bundan sonra AB'nin kendisi değil belki. AB'den ümit pek beklenemez diye düşünüyorum. Yani AB bundan sonra Avrupa'nın ya da dünyanın diyelim ekonomik dinamizmi sağlayan güçlü bir aktör olması artık mümkün gözükmüyor bundan sonra. İşte Türkiye gibi bir takım ülkeler o anlamda daha fazla önem taşıyacaklar. Hatta malum belki çok basitleştirici, karikatürize edici de oldu ama reel ekonominin bir zarureti olarak çevre bir takım ülkelerin Türk lirasını daha güçlü bir şekilde kullandığı döneme girdik gibi gözüküyor. İşte Balkan ülkelerini biliyoruz. Türkiye'nin güney sınırlarını biliyoruz. Doğu sınırlarını biliyoruz. Buralarda TL reel piyasanın gündelik alışveriş aracı haline gelmeye başladı.
Evet, kullanmaya başladı.
Bu tabii Türkiye gibi ülkeleri, ekonomileri çok daha önemli birer aktör kılacaktır diye düşünüyorum. Ama orada da problem şu, maalesef bu ülkelerinde henüz istikrara kavuşamamış rejimleri, ekonomileri, kültürel dünyaları hatta var. Siyasal kargaşaya açık muhitlerde yaşıyorlar, var bu ülkeler. Ki özellikle Türkiye açısından konuşacak olursak. Batı'daki problem alanı belki sakinleşmiş gibi gözüküyor. Yunanistan artık önceki o kıta sahanlığı, 12 miller bunları talep edecek durumda değil ama evet. Doğu'ya baktığımız zaman özellikle güney bölgesi çok farklı bir kargaşa içinde. Burada yanan ateşin, alevin her an Türkiye'yi de içine çekme potansiyeli var. Türkiye bu noktada elbette sadece akademik kaygılar, ekonomik kaygılarla düşünsün demiyorum ama attığı adımın hangi sonuçları doğuracağını baştan planlayabilmesi önemli.
Yani iyi hesaplamak zor.
Evet, bu çok önemli bir nokta. Bu hususta da maalesef benim gördüğüm siyasiler şu anki en azından iktidar nasıl paylaşılacak, koalisyonda kimler yer alacak tartışmasını yapan siyasilerin bir kısmı en azından öyle diyelim. Bu işi Türkiye'nin ihtiyaçlarından öte siyasetin ihtiyaçları ya da parti ihtiyaçları nedir noktasından bakabiliyorlar.
Evet.
Mesela diyelim ki bu Suruç olaylarında işte o bölge insanı artık kendi güvenliğini kendisi sağlamalıdır beyanı çok basite indirgeyen bir cevaptı diye düşünüyorum. Ya da biz bu problemi ortak bir bakış açısında ele alamayız. Biz ayrıyız. Evet. Biz farklıyız beyanı. Sadece o partinin görüşü olarak algılanamaz. Bunun sonuçlarının göz önüne alınması gerekir. Yani ekonomiye ortaya doğuracağı sonuçlar bir şekilde dikkate alınmalı. Acaba diyorum 70'li döneme mi o anlamda? O kültür unutulmadı mı? Tekrar o hususa mı, o yaklaşıma mı dönülüyor? Endişeler doğmaya başladı insanlarda.
Evet, bir çatışma ortamı yeniden.
Ya gibi. Yani siyasilerin o anlamda ya da kamuoyunda beyanda bulunan idarecilerimizin o anlamda toplumu bütünleştirici, sakinleştirici belki ve yeni krizleri fırsata dönüştürücü.
Evet.
Türkiye'yi hem kendi içinde hem de kendi coğrafyasında büyük bir aktör haline getirici yaklaşımlar sergilemeleri beklenir. Mesela hiçbir İngiliz parlamenterden İngiltere'nin Orta Doğu'ya ilişkin politikalarının, İşte dünya ticaretine ilişkin politikalarının bu kadar yüksek sesle, işte Amerika'daki politikacıların, Fransa, Almanya'daki politikacıların bu kadar yüksek sesle kamuoyu nezdinde paylaşıldığını duyamıyoruz. Evet. Peki neden bizde böylesi insanlar heyecanlılar, bu kadar tez canlı yaklaşımlar sergiliyorlar diye sormak lazım. Bu da herhalde bizim siyasi kültürel hafızamızın zayıflığıyla alakalı diye düşünüyorum.
Evet. Gerçi geçen hafta da biraz değinmiştik, Batı bütünleşme taraftarı, yani kendi içerisinde bütünlüğünü sağlama çaba içerisinde ama kendi dışındaki dünyayla ilgili ise tam tersi, özellikle İslam dünyasını da geçen hafta detaylı olarak da ele aldık. Kendi dışındaki dünyanın ise tam tersi, parçalanması, yani bir araya gelmemesi taraftarı.
Evet.
Çünkü kendisi bütünlüğüyle belki hem iktisadi anlamda hem de siyasi anlamda güç elde ederken diğer tarafında parçalanmışlığı, hem iktisadi anlamda zayıflığı, aynı zamanda siyasi ve diğer yönlerden zayıflığı.
Evet, yani Batı'nın da zaafları var muhakkak. Evet. Mesela Türkiye'nin lige alınmaması bu zaafın bir göstergesiydi. Evet. Ama onun dışındaki adımlarında hep kendini büyütecek, kendini o anlamda daha sağlama alacak olan adımlar olarak planladı. Ya üretim faktörü olarak ihtiyacı vardı, ya enerji ham maddesi olarak neyse ihtiyacı vardı, ya pazar alanı olarak ihtiyacı vardı. Soğukkanlılıkla bunları görerek gidiyor. Mesela Fransa, Almanya ve İngiltere'nin tarihte yaşadıkları zorlukları biliyoruz.
Evet.
Yani bu toplumların kültürel anlamda birbirlerinden mesafelerini de biliyoruz.
Tabii şurada yakın zamana kadar bunlar bir araya gelemeyen
gelemiyorlardı. Evet, tamam, Fransa atıyorum işte Yunan ekonomisine ilişkin şöyle bir çekince koydu, Almanya koydu ama sonuçta ila nihayetinde Avrupa'nın bütünlüğü ise mevzu dediler. Cevabımız şu olmaktan devam ettiler.
Evet.
Ve aynı şeyi Orta Doğu bir türlü yapamıyor. Yine ilginç olan bir nokta oldu. Dinleyicilerimizin de dikkatinden kaçmamıştır. İşte İran'la yapılan anlaşma ya da Birleşmiş Milletler nezdinde yapılan görüşmelerin netlik kazanması sonrasında İran acaba nereye gider, kimlerle görüşür, Türkiye burada ne noktada yer alır diye daha beklerken, bunlar konuşulurken Almanya'nın, Merkel'in hemen İran'la temasa başladığı haberleri geldi.
Evet, yani bir anda hızlı.
Hani İran o anlamda Batı dünyasının, Batı medeniyetinin ya da onun temsilcisi olan aktörlerin düşmanı ve yok edicisiydi. Hani bir söz vardır ya, uluslararası ilişkilerde dostluk değil, çıkar belirleyicidir. Batı dünyası bunu çok rahatlıkla yapıyor, yapabiliyor. Bu beceriyi gösterebiliyor. Da bize ne oluyor ki asırlara yayılmış olan hataları ya da gafletleri diyelim, sürekli olarak gündemimizde tutuyoruz. İşte diyelim ki Araplar bizi 100 yıl önce de zaten arkamızdan vurmuşlardı. İran'la efendim işte atıyorum işte şu tarihlerde şöyle bir takım problemlerimiz olmuştu. Ya da Mısır'la şöyleyiz de, ne bileyim Lübnan'la böyleyiz de diyebiliyoruz.
Evet.
Ya bakın, dikkatten kaçmaz. Rusya ile Türkiye o anlamda 1980'lere kadarki döneminde ne kadar birbirine yakındılar.
Evet.
Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bir rejim ihracı talebinde bulunmamış mıydı Türkiye'ye karşı? Oradaki anarşizmin sebeplerinden biri o ideoloji ya da o politikaların neticesi değil miydi? Ama bugün geldiğimiz noktada çok şükür ki Rusya ile olan ilişkilerimizi ekonomik çıkar bağlamı üzerine bir ölçüde kurgulayabildik. Tabii bu yine şu anlama gelmemeli. O bölgede var olan bir takım kültürel, bizim coğrafyamızın kültürüyle bütünleşmiş olan alanlardaki problemleri de göz ardı edelim anlamına gelmemeli elbette. Ama ekonomik çıkar o aşamada devletler arasındaki ilişkiyi de yönlendirebildi. Aynı şey burada da olmalı. Yani ben acizane beklerim ki ya da beklerdim ki İran'ın yaşayacağı bu serüven Türkiye'nin A, B, C ve D planlaması içinde olabilseydi keşke.
Evet, ki İran'ı hemen ele almaya başladığınız için hocam ben şuna da değinmek istiyorum. İran ekonomisi şimdi dünyaya tabii açılıyor ama 400 milyar dolar büyüklüğünde bir ekonomisini dünyaya açacak bu anlaşmayla beraber. Tabii bu süreçte beklenen büyüme hızı da yaklaşık %5 ile %8 arası. Yani %5 büyüme bekliyorlar. Arkasından bunun %8'e de ulaşmasını bekleniyor. Artı nüfus olarak da 78,5 milyonluk bir nüfusa sahip bir ülke. Tabii İran'ın dünyaya açılmasıyla beraber bu anlaşma sonucunda ilk olarak çevre ülkeler ister istemez olumlu yönde etkilenecek, yararlanma imkanına kavuşacak. İşte bunlar Türkiye'dir, Birleşik Arap Emirlikleri'dir, Umman'dır. Bu tür komşu ülkeler olacak.
Evet. Tabii zaten doğal olan bu. Yani yakın pazarlar, yakın kaynak imkanları, ilk bütünleşilebilecek olan ortamlar. Bu itibariyle Türkiye, İran ile ilişkilerinde iyi bir döneme giriyor. Ama ben derim ki bunun daha ötesine gitmek gerekiyor.
Evet.
Yani şu söyleniyor, deniliyor ki işte Türkiye ile İran hem ana hatlarıyla benzer üretim altyapılarına sahip, birbirlerine rakipleri olacak olan ülkeler gibi endişeden mevzu ediliyor. Bunun böyle olması elbette bir imkan, bu mümkün olan bir durum ama daha ötesine rahatlıkla gidilebilir.
Evet.
Neden rakip olmak mecburiyeti olsun ki? Var olan durumu daha öteye taşıyarak birlikte üretmek, birlikte pazarlama. Ya Avrupa Birliği bunu şu kadar ülke nezdinde yapabiliyor da yani. Hı. Türkiye ile İran niye yapamasın? Ya da işte daha sonra diyelim ki Irak'tı, Suriye'di. Bu bölge coğrafyaları işte Irak'taki o Barzani federal diyelim yapısının diyelim enerji ihracatında Türkiye ile yapmış olduğu işbirliği ne kadar güzel bir örnekti.
Evet.
Yeter ki aslında ülkeler birbirlerine karşı o anlamda geçmişten kaynaklanan birikimlerini belli limitlerle kullansınlar.
Evet.
Yani ne lehte ne aleyhte bunları elbette belki tekrar hataya düşmemek adına unutmama gerekebilir ama
evet.
İlişkilerdeki çıkar birlikteliğini, ortaklığını da dikkate alarak adım atmak gerekir.
Sayın hocam, şimdi Yunanistan ve arkasının İran'a da girmiş olduk. Aslında İran'ı bir farklı bir başlık altında değerlendirebiliriz diye düşünmüştüm ama sonuçta geniş bir şekilde değerlendirdik. Aslında ikisi de birbiriyle uyumlu oldu. Bir başka konu var bu hafta ön plana çıkan konulardan biri, en azından benim dikkatimi çeken konulardan biri. Şimdi Türkiye'de yastık altında 5000 ton altın olduğu ifade ediliyor. Tabii evet, bu bir ifade, rivayet. Yani ne kadar olduğunu bilemiyoruz. Evet. Ama şurası bir gerçek ki bankalar yastık altındaki altına gözünü dikmiş durumda. Yani ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Yani bunu ekonomiye, reel ekonomiye kazandırmayı amaçlıyor. İşte şu an için 11 banka altın topluyor. Altın hesabı topluyor. Ve yaklaşık 45 ton altın da yastık altından ekonomiye katılmış. Hı-hı. Yani demek ki bu 45 ton altın katıldığına göre demek ki daha derinlikte bir miktarda olduğu ifade düşünülebilir. Tabii altınların reel ekonomiye katılmasında Merkez Bankası'nın karşılıklarının bir kısmının altın olarak tutulmasını kabulünde de katkısı var. Önemli bir katkı. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Yani altının yastık altından reel ekonomiye katılması gibi bu dünyada ilk uygulama da herhalde bizde başlamış oldu. Evet. Yani Merkez Bankası'nın bu kararıyla beraber.
Tabii bu akıllıca düşünmüş bir çözümleme, öyle diyelim. Ancak bunun sınırı bence çok ilerilerde değil. Yani zira Türkiye insanı 200 yıllık, daha da geçmişe gidersek 300-400 yıllık bir kültüre sahip bu boyutta. İşte malum ta 1600'lerden itibaren, Celali isyanlarından itibaren, aslında asırlardan itibaren nesilden nesile insanın genetiğine sinmiş olan bir kültürel kod var. İşte
akakça kara gün içindir.
Aynen, akakça kara gün içindir derler. Mesela bir başka bir konu da toprak satılmaz.
Evet,
değil mi?
Toprak satılmaz.
Yani Anadolu'da biliyoruz ki Anadolu'da birçok ücra noktasında bile parçalanmış, miras olarak küçük bir sürü miras parçası vardır ama hiç kimse bunu satmaya cesaret etmez, edemez yani.
Evet.
Niye? Bu bir kültürel koddur. Onun gibi yastık altından çıkacak olan altının bir sınırı var, haddi var.
Evet.
Yani buna çok fazla itibar olunmaz. Hatta ekonominin doğrudan doğruya güncel hareketlerinde altını kullanmak bir başka risk de taşıyor. Zira altın gündelik ekonomik alış ve verişlerde doğrudan doğru likidite olarak kullanılabilir bir materyal değil o anlamda. Yani ekonomiyi canlandırabilecek doğal bir kaynak değil. Ulusal paralar ya da uluslararası geçerliliği olan paralar onu şu an temin edebiliyor. Altının bizatihi kendisi ancak uzun vadeli bir enstrümandır. Hı. İşte nitekim altının iniş ve çıkışlarına bakıyoruz.
Evet, yani son dönemde özellikle çok düştü.
Yani, evet, yani 1700 dolarlara çıkmış olan onsu diyelim altın 1100'lere indi, 1080'lerde şu an,
evet.
Değil mi?
Evet,
üretim maliyeti olan işte 1050'li dolarlardan bahsediliyor ki maliyet de düştükçe daha da aşağı ineceği varsayılıyor. Bir trendin içinde. Böylesi bir trend varken altının bir karşılık oluşturması doğal anlamda çok büyük güçlülük ifade etmeyecek. Dolayısıyla bunda bir sınırı var ama nedir, kısa vadede de olsa Türkiye için bir güvencedir bu, öyle diyelim. Reel ekonominin daha doğrusu ihtiyacı anlamında bir güvencedir.
Evet.
Aksi takdirde o 5000 ton altın zaten var. O Türkiye'nin ha yastık altında kalmış ha bankada kalmış. Evet. Türkiye'nin kendi sermayesi o anlamda o.
Evet.
Bir gücüdür o her şeye rağmen. İşte direkt ekonomiye kazandırılması mevzuu vardı. Bunun da haddi var, sınırı var diye düşünüyorum. Buna da çok fazla bel bağlamamak gerekir diye söyleyebilirim yani.
Değişik bir konu olacak ama aklıma gelmişken söyleyeyim. Şimdi İspanya'da, Granada'da bir Müslüman topluluk var. İspanyol Müslümanlar bunlar. Onlar altın ve gümüş para kullanıyorlar. Altın ve gümüş para basıyorlar. Dinar ve dirhem olarak. Hı hı. İlgi çekici ve dünyaya da bunu öneriyorlar. Yani tabii Euro'yu da kullanıyorlar. Beraberinde Avrupa parası bir para birimi de kullanıyorlar ama kendi marketleri var, dükkanları var, değişik iş yerleri var. Bu paraların geçerli olduğu yerde işte camında yazıyor. Dinar ve dirhemin geçerli olduğu altın ve gümüş paranın. Onu kullanıyorlar. Değişik yerlerde böyle lokal paralar ortaya çıkmaya başlıyor. Yani geçmişte olduğu gibi. Bunun tek garantisi olduğunu, yani ekonomik istikrarın garantisi olarak görüyorlar kendilerine göre.
Evet, evet.
Bu da değişik bir öneri. Tutum, bilmiyorum yani siz bu konuda ne dersiniz?
Doğrudur. Sen yani bu booster hava alma diyelim ya da böyle kendini güvence altına alma alanları doğacaktır. Bundan sonra da ortaya çıkacaktır. İşte Bitcoin'ler var mesela şu an, değil mi? Yani ulusal olmayan ama itibari para alanları doğmaya başladı. bu gelecekte daha da güçlü hale gelecektir.
Evet. Bu altın düşüşüyle de ilgili olarak şu tür yorumlar yapılıyor. Bir, işte İran'la yapılan anlaşmanın etkili olduğu, artık altın bulundurma ihtiyacının düştüğüyle ilgili. İşte Amerika faiz arttırımına yaklaşması, Eylül'de faiz arttırımı yapacağıyla ilgili açıklamaları. Bir de Çin'in beklenenden daha düşük seviyede altın alması diye söyleniyor. Ne dersiniz?
Evet, hepsinin etkisi var. Dünyanın yaşamış olduğu küresel ekonomik kriz o anlamda altına olan talebi elbette belirledi, etkiledi. İşte Hindistan'ın ciddi talepleri oluşuyordu. Bunlar hepsi o anlamda geriledi. Ekonomik aslında gidişatı nereye doğru gittiğine dair belirsizlik ortadan kalktı bir ölçüde.
Evet.
Yani durgunluğun ana hattıyla devam edeceği bir de beklentisizlik ortadan kaldırdı. Evet. Önceden büyüyecek mi, daralacak mı belirsizlikleri vardı. Şimdi o büyümenin yavaş olacağına dair bir beklenti bile altına olan talebi bence olumsuz etkiledi.
Evet.
Olumsuz etkiledi. İşte bu noktada dünya ülkeleri altına sığınmak yerine ekonomiyi canlandırabilecek olan diğer arasal parametrelere yönelmeye başladılar. İşte malumunuz, işte Amerika'nın Fed'in şu aşamada faizlere ilişkin yaklaşımları, açıklamaları.
Evet.
Başka parametrelerin etkin olarak kullanılacağına bir gösterge işin hakikati. Yani Amerika kendi dövizine, dolarına olan itibarını güçlendirmek istiyor.
Evet, Fed hocam, araya gireceğim. Bu arada tabii bankaların da, bankacılık sistemini de genel anlamda güçlendirmek istiyor. Çünkü bankalara sermaye arttırımı zorunluluğu getirdi. Ya sermaye arttıracaklar veyahut da küçülecekler.
Hı hı hı.
Onu ifade
İşte
edeyim.
Dolardaki o bolluğu bir şekilde daraltmaya çabalıyorlar. Bir faydası odur bunun. Yani dolara olan doymuşluğu bir bakıma azaltacaklar. İkincisi de Amerika şunu gördü. Her zaman için gözden kaçan bazı kriz noktaları vardır, gördü. Yani bir şekilde ben bunu yakalayamamı şeyin notunu aldı. İşte en merkezi aktör olarak bankacılık sektörü, hani sermaye hareketlerinin yönlendirildiği, kurgulandığı ortam olarak bankacılık sektörünün krizin müsebbibi olabileceğini gördü. Bu nedenle de kendi sistemini güvence altına almak adına böylesi bir zorunluluğu şu an ortaya attı. Son derece de doğru bir şey, doğru bir yaklaşım. Sermayeden kaynaklanan hareketi önlemeye çalışacaktır. Yani öbür gün ileride önlemesi, Yunan bankaları şu an yeni para girişleri olmasaydı hallerini görecektik bugünlerde.
Evet.
Allah'tan ki Avrupa o imkanı tanıdı ve şu an likidite ihtiyacı bir ölçüde giderildi. Bankalar tutunabildiler, öyle diyelim. Benzer bir krize karşı Amerika, yani hem kendi bankacılık sektörünü güvence altına almak istiyor, bankacılığın çökmemesini garanti altına almak istiyor. İkincisi de bankacılıktan kaynaklanan ekonomik krizlere bir tampon alan geliştirmek istiyor.
Evet.
Diye düşünebiliriz. Yani bu küresel ölçekte bir kriz çözümlemesi ya da krize geliştiren bir çözüm gözüyle görmek gerekiyor.
Hocam, dilerseniz bu meslekler konusuna da geçebiliriz. Başta da belirttik. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri de bu konuda.
Evet, bu hakikaten sıcaklığını kaybetmiyor. Evet, yine.
Her ne kadar tercihler yapıldı öğrenciler. Şu an sonuçları bekliyorlar anneler, babalar. Tabii bu ne tür kaygılarla bir kere bu tercihler yapıldı. Bir taraftan benim merak ettiğim konulardan biri, okunulan okul ile, yani Türkiye'de en azından okunulan okul ile meslek arasında ne tür bir ilişki kurabiliriz. Yani örneğin bu sonuçlar açıklandığında istediği bölüme giren ya da istediği bölümü kazanan bir öğrenci artık her şeyi halletmiş oluyor mu? Tamam, yani geleceğiyle ilgili bütün planlarını belirlemiş, çizmiş oluyor mu? Veyahut da tam tersini de düşünebiliriz. Örneğin istediği bölümü kazanamayan veyahut da bu yıl herhangi bir yere yerleştirilmeyen bir öğrenci için sonuçta her şey bitti mi?
Evet.
Ne oluyor?
Hakikaten önemli bir nokta. Yani bir tarafta küresel bir takım problemler falan, ama aynı zamanda da her birimize dokunan, çünkü her birimizin ya evladı var, kızı var, oğlu var, ya kardeşi var, akrabası var, komşusu var. Bir şekilde bu 77 milyonun tamamını bir şekilde ilgilendiren bir gündem, bir başlık bu.
Evet.
Seçilen bir meslek ya da kazanılan bir okul, o anlamda maalesef Türkiye özelinde bu daha da belirgin. Adeta insanoğlunun, insanın diyelim, hayatında vazgeçilmez, değiştirilebilmez sonuçlara sebep oluyor.
Evet.
Hepimiz bunu yaşadık. Ben siyasalı yazarken aslında hiç öngörmediğim bazı bağlantılar da kuruyormuşum bir zamanlar.
Evet.
İster istemez o alandan yürümem gerektiğini ben daha sonra fark ettim. İşte bu hususlar nedeniyle bu konu hakikaten önemli. İfade ettiğiniz gibi bir okulu kazanıp da kendi istemiş olduğu okulu kazanan ile yine bir okulu kazanan ama istememiş olduğu bir okulu kazanan ya da diğer taraftan da hiçbir okulu kazanamamış olan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız olaya nasıl bakmalılar?
Evet.
Şimdi Türkiye'de belli bir okul ile bir meslek ilişkisi maalesef her meslek için aynı oranda değil. İşte tıp gibi örneğin. Bazı fakülteler var ki o alana girmiş olan öğrencinin ya da eğitim fakültesi gibi ve onun da kendi altında bazı alt branşlarda ki bazı bölümleri kazanmış olan kazanacak olan gençlerin ne yapacaklarına dair belirginlik diğer bazı bölümlere alanlara göre inanılmaz derecede yüksek.
Evet.
Bu itibarla bu tür okulları kazananların nereye gideceğine dair alan adeta belirlenmiş oluyor. Bu iyi midir, kötü müdür? Bu da ayrı bir mevzu. Bu da tabii şey gerektiriyor. Daha en baştan tercih aşamasından önce hangi okulun hangi mesleği bugün için ne ölçüde vaat ettiği, gelecekte ne ölçüde vaat edeceği, o mesleğin bizim kendi kişiliğimizle, beklentilerimizle, hayat felsefemizle, algımızla ne ölçüde örtüştüğüne dair var olan bilinirlik düzeyinin yüksek olmasını gerektiriyor. Bu da maalesef Türkiye'de çok güçlü değil. Hele bir de dünyada meslekler konusunda, imkanlar noktasında, küresel ekonominin getirmiş olduğu bir takım imkanlar ve kısıtlamalar da var. Bunları da aslında meslek erbabımız, bugün örneğin iş tutan insanlarımız, işte esnafımız diyelim, küçük ölçekli, orta büyük ölçekli işletmecilerimiz diyelim, kamu kesiminin elemanları, bu tür ortamlarda çalışan alt üst kademedeki insanlarımızın tamamı bir şekilde hissediyorlar. Herhangi bir mesleğin içinde olsa bile o meslekteki yetkinliği noktasında en azından insanlar endişe içindeler. Değil mi? Evet. Yani dün bilgisayar hiçbir anlam taşımazken bundan işte 20 yıl önce örneğin sadece bir ilave bir imkan iken belki bugün olmazsa olmaz bir alan ifade ediyor. Belli bir yaş grubunun giremediği, uzanamadığı bir alan oldu orası. Bu durumda bilgisayar gittikçe artan önemiyle insanımızın hep göz önünde bulundurması gereken bir alan olarak gelişti. Bunun karşılığında da yine hepimizin malumu bazı meslekler, bazı sektörler, bazı alanlar da var ki önemi gittikçe azalıyor. Peki böylesi bir dinamizm varsa belli bir mesleğe adım atan ya da isteyerek dahi adım atmış olan insanımız ne yapmalı? Bu konu hakikaten detaylı olarak ele alınmak zorunda. Ve başta devlet ricalimiz diyelim ya da bu işte aklı erenlerimiz en azından diyelim, öngörü sahibi olanlar, bir söz söyleme kapasitesi yetisi olan insanların toplumun önüne fırsatlar oluşturması gerekiyor. Diyelim ki 2 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra ne tür imkanların olacağına dair öngörülerin çok güçlü olması gerekiyor. Bunu sadece gazete köşelerinden, gündelik haberler düzeyinde bilinmemesi gerekiyor. Bu eğitim müfredatı içinde bir şekilde yedirilmeli. Yani idarecilerimiz, eğitim idarecilerini söylüyorum, öğretmenler doğrudan doğruya, hatta bir mesleği icra eden insanlarımız çok detaylı olarak bilebilmeliler. Bu hususta Türkiye daha öngörülme imkanı olan adımlar atabilmeli. Bu sadece tabii teknolojideki gidişatın nereye yöneldiğini bilme düzeyiyle alakalı değil. Aynı zamanda ulusal ya da uluslararası alanda anlamı olan politikaları belirleme, onları uygulama becerisi, kapasitesiyle alakalı da olan bir husus. Mesela en azından şu günün sıcak gündemi olan koalisyon ya da seçim gündeminde siyasiler ya evet gündemimiz bu ama bakın bu işler çok önemli bu işler. Biz bunları asla göz ardı etmeyelim. milletvekillerimizin ya da parti kadrolarımızın bir kısmı evet koalisyonla ilgilenmeli ama bir kısmı da bu temel problemlerden uzak durmamalı. Yapabilmeliler. Yani toplumun tamamı örneğin bir savaş ortamında savaşa gitmez, değil mi? Arka planda o savaşın ihtiyacı olan malzemeyi üreten, teçhizatı üreten, gıdayı, barınma imkanlarını üreten bir büyük bir kitle daha kalır. Bu da böyle. Yani Türkiye her konuda olduğu gibi hakikaten cansiperane, herhangi bir olay olduğunda, bir gelişme olduğunda topyekun oraya yöneliyor. Başka gündemleri göz ardı ederek böyle bir yönelişe düşüveriyor. Mesela bürokrasimiz şu aşamada, bu noktada bir sanki kilitlenmişlik yaşıyor gibi. İnsanlar kararları imza atmaktan imtina ediyorlar. Önümüzü görelim diyorlar.
Evet.
İş sahibi insanlar karar almada zorlanıyorlar.
Yatırım yapmak.
Yatırım yapamıyorlar.
Çekiniyorlar, evet.
Bütün bunları aşacak bir soğukkanlılık ve oturmuşluk gerekiyor. Bu meslekler bağlamında da böyle. Hani oradan siyasete uzandık gibi gözüküyor ama hepsi iç içe bunlar sonuçta. Evet. İşte diyelim ki ilgili ilgisiz diyelim herkesin bu üniversite maratonuna girmiş olan gençlerin güçlü bir adım atmaları noktasında kazanan, kazanamayan, kaybeden, istediği yere giden, gidemeyen, bütün bunlara ilişkin el birliğiyle ya bu gençliği 4 yıl ise 4, 2 yıl ise 2 yıl bu üniversitede en verimli nasıl okutabiliriz dert edinen ya da bu yıl kazanamadı bu gençlerimiz ama bunlar moral bozukluğu yaşamasınlar, bunlar sonuçta memleketimizin birer sermayesi bu insanlar.
Evet.
77 milyonun geleceği bu insanlar. Bunları kaybetmeyelim. Bir halet ruhiyelerinde problem olmasını düşünerek hep beraber ama bunu konusuyla, komşusuyla ya da tam tersine istemiş okulluğu kazanamayan gençlerimizin okudukları okullarda eğitim sürecinde var olan eksiliği nasıl artıya dönüştürebileceklerine dair el birliğiyle düşünmek zorundayız.
Evet.
Yani bu çok önemli bir nokta diye düşünüyorum. Elbette bunun cevabı tek başına falanca kurum, İşte YÖK'tü, Milli Eğitim'di ya da ailelerdi ya da hükümetti dememize imkan vermeyecek bir detayda bu, derinlikte bir konu bu. Ama birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için diye bir söylem vardır ya.
Evet.
Bunu dert edinirsek inşallah belirsizliklerin en aza indiği, var olan belirsizliklerdeki problemlerin de olabildiğince geniş kitlelerce paylaşıldığı, yükün ortaklaşa taşındığı bir düzleme kavuşabiliriz diye düşünüyorum.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Bu konuyu dilerseniz diğer programımızda daha detaylı
derim ki yani bu meslekler noktası bizim Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli bir mevzu. Yani bu konuyu biz var olan meslekleri yürüten insanların geleceklerini görmeleri ya da yeni mesleki hayata girecek olan gençlerimizin de hangi meslekleri seçmeleri ya da seçmemeleri gerektiğine dair ufkumuzun el verdiğince, karınca kararınca, imkanımız nispetinde aydınlatıcı bir takım programlar yapalım diye aklımdan
evet,
geçer.
Hocam, inşallah. Hatta konuklarımızı da bu konuda davet edebiliriz. Farklı İyi mesleklerden olur. İnşallah. Evet, hayırlı akşamlar kıymetli Arkam Radyo dinleyicileri.
Peki, hayırlı akşamlar efendim. Tekrar görüşmek üzere.